Ayrımı 6. Harp ve ayaklanma dönemlerinde gerçek Fransızın hiç sınanmaya ihtiyacı yoktur. O askeri ve sivil ödevlerini yerine getirir, işte o kadar. Ama Yahudi için öyle değil. O bilir ki ordudaki Yahudi sayısı bir bir hesaplanacaktır. Dindaşlarıyla birleşmesin, dayanışmasın da ne yapsın Yahudi? Yüküm çağını aşmış olsa bile Yahudi yine kışlalara başvurmak zorundadır. Çünkü Yahudilerin kaytardıkları iddiasından çekinir. Kaytardıkları sanki yanlış mı diye soranlar bulunabilirse karşılığı şudur. Evet, temelinden yanlıştır. Steykel'in daha sonra üstünde durmak istediğim ırk kompleksi üstüne bir analizde bir Yahudi kadının ağzından şu tümceyi okudum. Hristiyanlar Yahudilerin imkan buldukça kaytardığını ileri sürüyorlar. Kocam onun için orduya gönüllü olarak katıldı. Burada 1914 Dünya Savaşı söz konusudur. Yani Avusturya 1866'dan beri savaş görmemiş, o savaşı da bir meslek ordusuyla yapmıştı. Demek bu çağrı hem Avusturya'da hem de Fransa'da Yahudilere güvenilmediğinin peşin bir ifadesiydi. 1938 bunalımında ise, ki sonra Münih'te çözülecekti, Fransız hükümeti yedeklerin daha yalnız birkaç sınıfını silah altına almış bulunuyordu. Öyleyken Bölville'de tanıdığım bir Yahudi tüccarın vitrinini taşlamışlardı, sözde kaytarmacı diye. Onun için Yahudi elden, başkalarından önce silah altına koşmak zorunda bulunuyordu. Kıtlık olursa herkesten çok Yahudi açlık çekmeliydi. Bir afet olursa yine o daha çok zarar görmüş olmalıydı. Fransız olduğunu durmadan tanıtlamak zorunda kalması Yahudi'de ister istemez bir suç kompleksi doğurmaktadır. Kendini her fırsatta ortaya atmayan, her yerde herkesten çok koşup yardım etmeyen Yahudi suçlu sayılmayı, pis Yahudi diye sövülmeyi göze almalıdır. Beaumarchais'in bir cümlesine öykünerek şöyle denilebilirdi. Gerçek Fransız sayılmak için bir Yahudi'den istenen erdemlere bakılınca, insanın acaba kaç Fransız kendi öz yurdunda Yahudi olmaya layıktır diye soracağı geliyor. Yahudi uğraşlarında, haklarında, yaşayışında hep başkalarının görüşüne bağlı olduğundan durumu pek oynaktır. Gerçek denilen toplumun keyfine kalmıştır. Bundan ötürü Yahudinin sevgisi antisemitizm dalgalarına, bunalımlara, yeraltı akımlarına karşı son derece duyarlı, algılıdır. Dış olayların kendi özel durumuna etki derecesini durmaksızın hesaplamak ihtiyacı hisseder. Yasal garantilere, onurlamalara, zenginliklere boğulmuş olsa bile hatta bunlar yüzünden daha çok saldırıya uğrayacağını bilir. Onu bir yandan bütün çabaları başarıyla sonuçlanacakmış gibi gözükür. Çünkü ırkının şimşek hızıyla yükselişlerini bilir, öte yandan bu çabaların yakasını bir türlü... Onda en zavallı bir Hristiyan'ın güvenci bile yoktur. Bu belki de Yahudi yazar Kafka'nın Dava adlı romanında anlatılan şeyin aynıdır. Tıpkı romanın kahramanı gibi Yahudi bitmek bilmez bir davanın çıkmazına düşmüştür. Yargıçlarını da avukatlarını da hemen hemen tanımaz. Suçlamanın ne olduğunu anlamaz. O kendisini savunmak için 40 dereden su getirerek kanıtlarını toplar. Ama neye yarar? Bulduğu en su götürmez tanıtlar onu su götürmez suçunun bataklığına daha çok gömmekten başka bir şeye yaramaz. Dış duruma ne kerte parlak olsa bu bitmez dava onu durmadan kemirecek, özünü söyleyen yabancı insanlarca kenar semtlerinden birine götürülüp kurşuna dizilecektir. Yahudinin Yahudice yiyip içtiği, uyuduğu ve öldüğü iddiası yalan değildir. Başka nasıl olabilirdi ki? Yemeği, uykusu ve ölümü kahpece zehirlenen adam her an bu zehirlenme korkusuyla yaşarsa şaşılır mı? Ayağını eşikten dışarı bastığı, sokakta ya da toplulukta ellerle karşılaştığı, bir gazetenin mahutlar diye andığı insanların ürküntü, küçümseme, suçlama ve insan sevgisi karışık bakışlarını üstünde hissettiği zaman karar vermek zorundadır. Kendine yüklenen rolü oynamak istiyor mu, istemiyor mu? İstiyorsa nereye dek, istemiyorsa bütün öteki İsrailoğullarıyla her türlü akrabalığı ya da bir halktan olmayı temelli red mi ediyor? Ne yapsa, nereye gitse hep bu dört yalı ağzına varmak zorunda bulunuyor. Yiğit ya da korkak olmak, şen ya da üzgün olmak. Hristiyanları sevmek ya da öldürmek elindedir. Yalnız Yahudi olmamak elinde değildir. Hatta dünyada Yahudi olmadığını söylese, kendi içindeki Yahudi'yi yok saysa, işte asıl bundan dolayı Yahudi sayılmaktadır. Yahudi olmayan ben hiçbir şeyi yoksamak, hiçbir şeyi tanıtlamak zorunda değilken, ırkının varlığını yok saymaya karar veren bunun tanıtını göstermek zorundadır. Yahudi olmak, Yahudinin durumuna atılmak demek. Kendi kişiliği... Yahudi olmak, Yahudinin durumuna atılmak demek, kendi kişiliğinde bütün Yahudi halkının yazgısından, hatta doğasından sorumlu olmak demektir. Yahudi ne yapsa ne dese, sorumluluğunun bilinç aydınlığı ne olursa olsun, eğilimlerini, işlemlerini sanki daima bir Kant, salt buyruğuna uydurmak ve her olayda kendine sormakla yükümlüdür. Bütün Yahudiler benim gibi davransa Yahudiliğin hali nice olurdu. Bunun gibi daha bir sürü soruyu, örneğin bütün Yahudiler Siyonist olsalar ne olurdu, ya da hepsi vaftiz edilselerdi ya da Yahudiliklerini inkar etselerdi gibi yalnız başına yanıtlamak ve ona göre gideceği yolu seçmek zorundadır. Eğer insanoğlunun öz durumuyla koşullu bir istem özgürlüğü olduğu üstünde anlaşmış isek, bunun gerçek ya da sahte olduğunu kendini tam vaktinde gösterip göstermediğine bakarak kolayca anlayabiliriz. Kendiliğinden anlaşılacağı üzere bir şeyin gerçekliği, doğruluğu, durumu açıkça kavramış olarak onun birlikte getirdiği bütün tehlikeleri göze almak sorumlulukları yüklenmekle ve ister gurur ve gönül alçaklığı ile, ister kin ve tiksinti ile bu uğurda kendini ortaya koymakla belli olur. Bilindiği gibi doğruluk ve gerçekseverlik insanda yürek ister. Hele yaygın olan yalancılık ve eğrilik karşısında yürek pekliğinden öteye bir şeyler gerektirir. Çoğunluk genel olarak yalancıdır. Şu anlamdaki, durumlarını burjuva ya da Hristiyan olarak bütün sonuçlarıyla benimseyip katlanacak yerde, bu durumun bazı acılarını kendilerinden bile saklarlar. Komünistler programlarına yığınları radikalleştirmek sloganını yazmışlar ve Marx, proleterlerin kendilerini bilmesi gerektiğini söylemişse, bu işçilerin de ilkin doğru olmadığını kabul etmek demektir. Yahudi de elbet bu kuralın dışında değildir. Yahudi için doğru olmak, Yahudilik durumunu sonuna dek yaşamak demek ise, yalancı olmak da o durumdan sakınmak ya da onu büsbütün yoksamak demektir. Bu bakımdan Yahudinin yalana kapılmak tehlikesi öteki insanlarınkinden çok daha büyüktür, çünkü durumunu benimseyip yaşamak, işkenceyi göze almak demektir. Kaderin en hor üvey çocuklarını bile sıkı bir dayanışma bağı öteki insanlara kenetler. Ücretlilerin ekonomik durumunda veya kovuşturma altındaki bir yolacın mezhep, üyeleri arasında derin bir maddi manevi menfaat ortaklığı vardır. Ama Yahudiler arasında böyle bir çıkar ortaklığı bulunmadığını gördük. Onları birbirine bağlayan genel bir inan da yoktur. Ortak bir yurtları, bir tarihleri yine öylesine. Şu halde içten doğru bir Yahudi gördüğü saygısızlığa, yergiye katlanandır. Barış zamanlarında dayanılması pek güç olan durumu eksiksiz kavrayıp yaşamayı göze alandır. Bir manevi hava, yüzlerde sezilip sözlerde gizlenen bir anlam, her şeyin arkasında saklı bir tehdit, bir soyut bağ onu başkalarıyla, başka hallerde kendine hiç benzemeyen insanlarla birleştirir. Onun kendini bayağı bir Fransız hissetmesine karşı her şey antlaşmış, sözleşmiştir sanki. Oysa Yahudinin kendi zenginliği ne denli yurdundakine bağlı ise, çocuklarının talihi de o denli Fransa'nın büyüklük ve esenliğine bağlıdır. Konuştuğu dil, aldığı eğitim ve kültür, onun bütün düşünce ve hesaplarını ulus ve ülkenin temel kurallarına uydurmasına elverişlidir. Öylesine elverişli ki, Yahudiliğini tümden unutması için kendini şöyle biraz bırakması yeterdi. Eğer her yerde o gizli zehirle, çehresinin düşmanca tutumuyla karşılaşmasaydı. Bizi utançlı Yahudilerin bulunması değil, utançlı Hristiyanlara oranla daha az sayıda utançlı Yahudinin bulunması şaşırtmalıydı. Antisemit, Yahudi ile ilgili mitini utançlı Yahudilerin özel tutum ve davranışından çıkarmıştır oysaki. Yahudilere asıl özellik, özgürlük veren gerçek ise durumdan sakınmalarıdır. Onu yalandamaya, sorumundan kaçmaya ya da onlara dayanılmaz gelen yalnızlığı, bırakılmışlığı, inkara karar vermiş olmalarıdır. Bu belki Yahudi kavramasını büsbütün yok etmek ya da bir Yahudiliğin varlığını açıkça yatsımak değildir. Ama jestleri, duyguları ve davranışlarıyla onu sanki dünyadan dışarı atmak istediklerini sezdirirler. Sözün kısası, utançlı Yahudiler, Yahudi sayılmakta inat edilen, edildikçe de o dayanılmaz durumdan kaçmaya çabalayan kişilerdir. Bu çaba türlü biçimlerde kendini gösterir. Antisemit, o müthiş tipik Yahudi tablosunun bütün o ayrıntılı, çoğu birbirine aykırı kaçma çabalarını toplayıp birleştirmek için İsrailoğullarının gösterdiği bu gönüllü çaba, antisemite göre onlarda pek derine giden, kalıtsal, onun içinde silinmez, düzelmez bir karakter özelliğidir. Biz için iç yüzünü daha aydın görebilmek için antisemitin tablosunu bozup dağıtalım ve kaçış çabalarının türlü biçimlerini doğal özellikler sayacak yerde belli bir durumdan doğan psikolojik olaylar gibi değerlendirelim. Bu kaçış çabalarıyla ilgili terimler takımı kendiliğinden anlaşılacağı gibi yalnız utançlı Yahudiler için olup, ki utançlı burada üstelik bir değer yargısı değildir, doğru içten Yahudinin tasviriyle tamamlanmak ister. Ayrıca unutmayalım ki bütün hallerde bize yol gösterecek olan Yahudinin durumudur. Bu yöntem iyi kavranır ve aynen kullanılırsa o büyük maniheist mitin yerine belki çok daha aydın ama ne de olsa henüz eksik gerçekler konulabilecektir. Antisemit mitolojinin ilk sözü neydi? Aşağı yukarı şu: Yahudi öyle karmaşık bir yaratıktır ki vaktini durmadan kendini analiz ederek ve sivri aklıyla sürekli yanıltmacalar bularak geçirir. Onu böyle kılı kırk yarmak ile suçlamaktan hoşlanılır da, bu analiz ve içe bakma düşkünlüğünün öte yandan ona yükletilen para canlılığı ve yükselme azgınlığı ile uyuşup uyuşmadığına dikkat bile edilmez. Bize kalırsa deriz ki, kendi durumundan kaçmak çabası Yahudilerin çoğunda, hele aydınlarda sürekli bir derinleşme, bir ince düşünme eğilimi yaratılıyor. Ama bu asla atalardan geçme bir huy değildir. O kaçmayı kuruyor, doğru, ama onun için bir ırk kompleksinden söz ederler. Yahudilerin çoğu da bu bakımdan bir aşağılık duygusu beslediklerini itiraf ederler. Yahudi bu kompleksin dış etkilerini gizlemeye karar verdiği anda ona yakılandığı görüşünde ısrar edilirse, bu deyimin, ırk kompleksi teriminin kullanılması etkinmiş, onun propagandasının ilk kurbanı haline gelmiş olur. O da antisemite uyarak, eğer dünyada bir Yahudi varsa elbet halkın Şom ağzında anıldığı gibi olmak gerektiğine inanmış, ondan sonra bütün çabasını kendini martir, tam anlamıyla bir inan kahramanı olarak göstermeye yöneltmiştir. Böylece kendi şahsında Yahudinin yokluğunu kanıtlamak istemektedir. Tedirginlik çoğu zaman onda özel biçimlere bürünür. Başlıcalarından biri Yahudi olarak düşünmek ve davranmak korkusudur. Öldürmek, pencereden atlamak, çirkin sözler haykırmak gibi saplantıları olan psikopatları tanırız. Bunaltıları seyrek olarak patolojik ölçüyü bulsa da kimi Yahudiler onlara benzer. Bunlar başkalarının kendileriyle ilgili düşünce ve kanılarından öylesine etkilenmişlerdir ki davranışlarının o kanıya uygun düşmesinden ödleri kopar. Yukarıda geçen bir deyimi tekrarlayarak bu Yahudilerin içten içe aşırı belirlenmiş olduklarını söyleyebiliriz. Bunların davranışları gerçekten de yalnız çıkarcılık, tutkusallık gibi Yahudi olmayanlara da uyacak etmenlerle açıklanamaz. Bu davranışlar ayrıca tipik Yahudi sayılan hallere benzememek istek ve çabasıyla da belirlenirler, nitelenirler. Paracan sayıldıkları için pek çok Yahudi isteyerek cömert, özverili, hatta beyce davranır. Bunu bir cimrilik yenme çabası olarak değerlendirmek yerinde değildir. Çünkü bir Yahudinin bir Hristiyan'dan daha cimri olması için hiçbir sebep yoktur. Ancak bu beyce görünme hevesi Yahudinin sahiden beyce tutumlarını bozar, zehirler. Kendiliğinden olan, içten gelenle isteyerek yapılan onda sarmaş dolaştır. Burada bir yandan somut bir sonuca varılmak murad ediliyor, bir yandan da gerek kendine gerek başkasına ispat edilmek isteniyor ki tipik bir Yahudi doğası yoktur. Utançlı Yahudiler Yahudi olmamak oyununu işte böyle beceriksizce oynuyorlar. Birçok Yahudi ilgi çekici tepkilerini silahlar sustuktan sonra bana anlattılar. Onların direnme, rezistans hareketindeki parlak rollerini bilmeyen yoktur. Komünistler daha meydana atılmadan önce ilk karşı koyma kadrolarını kuranlar onlardı. 4 yıl süresince öylesine bir yiğitlik ve azimle dövüştüler ki insan ancak sevinç ve övünç duyabilir. Ne var ki birçokları ilkin kararsızdı. Çünkü direnme hareketine katılmanın ne denli Yahudiliğin yararına olduğunu daha kestirememişlerdi. Ama Yahudi olarak değil de Fransız olarak görüşebilseler buna canla başla hazırdılar. Bu ilk şaşkınlık onların düşünce ve davranışlarındaki özelliği belirtmeye yeter. Yahudilik gerçeği her şeyde işe karışmakta, yalnız çıplak gerçeklere bakarak karar vermelerini engellemektedir. Sözün kısası, Yahudiler ilkin kendi kendileriyle hesaplaşmak zorunda kaldılar. Bayağı korkağın ya da çekingenin yaptığı gibi, Yahudi öyle içinden gelen sese uyarak hareket edemez ve düşünemez. O kendini hareket eder ve düşünür bir halde bulur. Yalnız şu noktaya işaret etmeden geçmeyelim. Bu Yahudice kendini kollama ne salt irdeleme içgüdüsüne yorulabilir, ne de moral bir doğru yola sokma arzusuna. O tamamen belli bir amaç gütmektedir. Yahudi gözünü içe çevirmekle oradaki insanı tanımak, bilmek istiyor denilemez. O asıl orada bulduğu Yahudi'yi nasıl yoksuyacağını düşünüp taşınıyordur. Eksikliklerini, kusurlarını öğrenip gidermeyi değil, nasıl davranırsa onlara hiç sahip değilmiş gibi gözükeceğini tasarlıyordur. Kendilerini durmadan göz hapsinde tutmak şeklinde beliren ve çoğu yerde kendilerine zarar veren bu bağıl, izafi Yahudi ironisi işte böyle anlaşılıp açıklanmalıdır. Kendini sürekli yabancı göz altında bilmesi yüzündendir ki daha önce davranıp kendinde ne olduğunu bilmek istemektedir. İçine elin gözüyle bakmaya çalışmaktadır. Bu kendine dönük nesnellik, objektiflik başka bir gizlenme kurnazlığıdır. Kendini bir başkasının serbest bakışıyla gözetlerken kendinden kurtulmuş, ayrılmış olur. O artık bir başkasıdır, bir tanıktır. Öte yandan Yahudi çok iyi bilir ki bu kendi dışına çıkma ancak başkalarınca tanınıp onandığı takdirde bir işe yarar. Çevreye uyma yeteneğinin çok gelişmiş olması bu yüzdendir. Her şeyi öğrenmek için duyduğu o doymaz kafa açlığını yalnız bilim aşkına veremeyiz. Onun her şeyden önce ve hepsinin üstünde istediği insan olmak, herkes gibi bir insan olmaktır. Onun için beynini insanlığın bütün düşüncelerine açmış, evrensel dünya görüşleri edinmeye can atmıştır. Kendini böyle eğitmekte içindeki Yahudi'yi yok etmeyi ummaktadır. Yahudinin bir isteği de Hristiyan kalabalıklara karışıp belirsiz olmaktır. Hristiyanların kendilerinin Yahudiler gibi bir ırk değil, düpedüz insan, öz insan olmak iddiasını ileri sürmek kurnazlık ve cesaretini göstermiş olduklarını yukarıda görmüştük. Eğer Yahudi Hristiyanların büyüsüne kapılmışsa, hiç de beğenmediği, erdemlerinden dolayı değil, anonimliklerinden, ırksız yalın insanı temsil ettiklerinden dolayı kapılmıştır. Kibar çevrelere sokulmak için duyduğu hırs, hep başına kakıldığı gibi ikbalseverliğinden değil, çok daha başka bir sebeptendir. Her yerde aradığı, onun da bütün öteki insanlardan ayrı ve geri olmadığını gösterip kabul ettirmektir. Her yere burnunu sokmaya çalışıyorsa bunu kendine kapalı bir çevre bulundukça, kendi gözünde temize çıkamamasından ve başkasının gözünde Yahudi kalmak korkusundan dolayı yapıyordur. Bu özümlemek, benimsemek amacıyla yarışa çıkmak değilse nedir? Yahudi Fransızlık hakkı kazanmak için yarışıyor, didiniyor. İşte bütün dava bu. Ne yazık ki davası ta baştan başarısızlığa mahkumdur. O yalnız insan olma hevesindedir ama içine sokulabildiği çevrelerde dahi yalnız Yahudi olarak kabul görmektedir. Söz gelimi o zengin bir Yahudi ise ister istemez kendisiyle düşülüp kalkılacaktır. Yok iyi özge bir Yahudi ise dostluk hatırı için ırkına göz yumulacaktır. Yahudi bunu bilir ya itiraf etmez. Çünkü aksi halde bütün çabasının boş olduğunu kabul etmesi, umudunu tüm yitirmesi gerekir. Onun için umudunun temelsiz olduğunu bile bile başını kuma sokarak çabalamaya, ter dökmeye devam eder. Bir yere ele geçirip bol olanaklarla elbette ki Yahudi olanakları elde tutabilir. Ama her yeni başarı onun için özümlenme savaşında bir yeni basamaktan, bir yeni aşamadan başka bir anlam taşımaz. İçine girdiği her çevre hemen antisemitik eğilimini belli eder. O bunlara göz yumup hoş gördükçe düşmanlık gösterilerinin dozu artar, rengi koyulaşır. Tuhafı şu ki antisemitlerin saldırışları Yahudi'yi sürekli yeni çevreler ve başka gruplar ele geçirmeye kışkırtır. Çünkü onun şeref düşkünlüğü aslında güven aramaktan, snopluğu şayet snopsa ulusal tabloları, kitapları ve benzeri benimsemek ve özümsemekten başka bir şey değildir. Toplumun bütün katlarını bir kuyruklu yıldız gibi dolaşır ya, her çevrede yeni erimez, sindirilmez bir çekirdek olarak kalır. Özümlenir görünmesi parlak olur ama geçicidir. Bu geçicilikte suç olarak yine ona yüklenir. Stakefright'a bakılırsa Amerikan antisemitizminin başlıca nedeni sözde pek çabuk özümlenen Yahudi göçmenlerinin ikinci, üçüncü kuşakta yeniden Yahudi olarak horlanmalarıdır. Bununla denilmek isteniyor ki Yahudi gerçekte özümlenmeyi istememekte, yalnız münafıkça bir uysallık göstererek gizlice ırkının geleneklerine bağlı kalmaktadır. Oysa durum hiç de böyle değildir. Yahudinin özümlenmez oluşunun tek nedeni, her yerde olduğu gibi orada da Yahudi muamelesi görmekten başka bir şey olamaz. Bu durum yeni bir sözde çelişme, paradoks doğurur. Utançlı Yahudi bir yandan Hristiyan dünyasında belirsiz olup gitmek isterken, bir yandan da Yahudilikte çakılıp kalmak istiyor. Hayır, bu çelişki aldatıcıdır. Gerçek, yukarıda söylendiği gibi şu olguda aranmalıdır. Yahudi, Yahudilikten kaçmak için nereye yönelse, hangi kapıya başvursa yine Yahudi muamelesi görmekte, daima o gözle görülmektedir. Hristiyanlar arasında yaşamak ondaki gerginliği giderip aradığı anonimliği sağlamak şöyle dursun, tam tersini yaratmaktadır. O insanlara doğru kaçmakta, o uğursuz Yahudi hayali de hep peşinden gelmektedir. Yahudileri kendi aralarında bağdaşık, dayanışık yapan etmen işte budur. Yani durum tıpkılığıdır, yoksa çıkarlarda ve davranışlarda birlik değil. Yahudileri 2000 yıllık işkenceden daha çok birleşik kılan, Hristiyanlardan gördükleri bugünkü düşmanlıktır. Aynı semtlerde oturup aynı kira evlerinde barınmaları, hatta aynı girişimlerde birleşmiş olmaları bir tesadüftür diyenler aldanıyor. Hayır, Yahudiler arasında zorlu, ilgi çekici bir bağ bulunduğuna şüphe edilemez. Yahudi biz zamiri kullanırken Yahudileri düşünmekte haklıdır. Onları hiç değilse utançlı Yahudileri toptan birleştiren, kendini başka insanlardan ayrı düşünme saplantısı, başkasının düşünceleri önünde duydukları baş dönmesi, bir de bu saplantıdan kurtulmak için yaptıkları körü körüne ve umutsuzca savaştır. Ama kendi evlerinde, yani yabancı gözü bulunmayan yerde Yahudi gerçeğini tamamıyla unuturlar, unuturlar ya kendilerini o hallerinde görmeye muvaffak olan Hristiyanlara da her zamankinden daha çok Yahudi görünmekten kurtulamazlar. Bu kendilerini gevşetmelerinden ileri gelir, yoksa iddia edildiği gibi asla kendilerini seve isteye Yahudi duasına kaptırmalarından değil. Tam tersine evin gizliliği içinde bu duayı büsbütün akıldan çıkarıp rahatlarlar da ondan. Kendi aralarında her Yahudi gerek kendi önünde gerek ırktaşlarının gözünde düpedüz insandır. Bu olayı tanıtlamak için şunu söyleyelim ki bir ailenin üyeleri çoğu zaman akrabalar arasındaki etnolojik ayırmaçların farkında bile olmamaktadır. Etnolojik ayırmaçlardan anladığımız kalıtsal biyolojik olgulardır. Tanıdığım Yahudi bayanlardan birinin oğlu 1934 yılında işinin zoruyla Almanya'ya gidip gelmekteydi. Üstelik bu genç Fransız Yahudilerinin tipini temsil ediyordu. Eğri burun, yaprak kulaklar ve benzeri. Gidişlerinden birinde başına bir felaket gelmesinden korkulduğu bir sırada kendi annesi dostlarını şu sözle avutmak isterdi. Çok şükür benim kaygım yok, oğlum Yahudi'ye benzemez ki. Ancak bu eve sığınma bir Yahudi içkinliği yaratma çabasıdır. Öyle ki her Yahudi bu şekilde ötekinin tanığı olacak yerde bir genel öznellik içinde belirsiz olup gider ve Hristiyanların bakışlarından korunmak için uğraşmaz. Sözün kısası bütün bu kaçıp kurtulma denemeleri Yahudi olmayanın arasız amansız varlığı yüzünden hep aramızdadır. Üstelik bu birbiriyle düşüp kalkma eğiliminin Hristiyanlarca kendilerini Yahudiliğe mıhlayan başlıca sebeplerden olduğunu, din kardeşleriyle dayanışma halinde yaşamalarının bir suçmuş gibi yüzlerine vurulduğunu bilir ve bundan gerekli dersi de çıkarırlar. Bu Hristiyan evinde başka bir Yahudi'ye rastlayan Yahudi, yad ellerde bir yurttaşına rastlayan bir Fransız'a çok benzer. Ancak şu farklı ki Fransız yabancılar arasında Fransızlığıyla övündüğü halde, Yahudi, Yahudi olmayan bir toplumda kendini öyle hissetmemeye ve öyle göstermemeye çalışır, daha doğrusu bir ikinci Yahudinin orada bulunuşu onun bu çabasını boşa çıkarır. Az önce oğlunda ya da yeğeninde Yahudi çizgilerini fark bile etmeyen adam, şimdi buradaki dindaşını neredeyse bir antisemitin bakışıyla dikiz etmeye başlar. Bir korku ve kadercilik karışımıyla onda ortak soylarının göze çarpan özelliklerini arar ve sanki Hristiyanların sezmesinden telaşlanmış gibi onları uyarmakta acele eder. Telaş ve sabırsızlığı yüzünden orada başka Yahudilerin zararına antisemit rolü oynar. Ötekinde bulduğu her Yahudi çizgisi ona bir ok gibi batar. Çünkü onların kendinde de bulunmasından kuşkulanır. Bulanık ama gerçek bir hal, onulmaz bir gocuntu. Onun için Yahudi ırkının bir utanç gibi sırıtmasına kimin sebep olduğu önemli değildir. Onca asıl önemli olan Yahudiliğini yoksama konusundaki çabalarının bu canlı tanık karşısında boşa gitmesidir. İsrailoğulları düşmanlarının görüşlerini desteklemek için Yahudiden beter antisemit yoktur demekten hoşlanmaları boşuna değildir. Antisemitizm Hristiyanlardan Yahudilere de bulaşmıştır. Bu hastalığın başlıca belirtilerinden biri, ona tutulmuş olanların bütün güçleriyle üstlerinden atmaya çalıştıkları kusurların ana babada ya da yakınlarında bulunması korkusudur. Yukarıda adı geçen Stekel'in analizinden okuyalım. Evdeki ön eğitim her noktada Yahudi kocanın buyruğuna göre verilir. Toplumda ise durum daha da beterdir. Koca eşini psikanalize giden karışım, amansız bir dikkatle gözetler ve onu öylesine eleştirir, didikler ki kadın büsbütün çıldırır. Oysa kızlığında kendine güvenirdi. Herkes kibar ve güvenli davranışını överdi. Şimdi ise yanlış yapmaktan ödü kopuyor. Kocasının gözünde fark ettiği azarlama ifadesi dayanılır gibi değildir. En küçük bir tökezlemesinde onu Yahudice davranmakla suçluyor. Şu aile dramını insan sanki yanlarındaymışçasına seyretmiyor mu? Küçümen, güç beğenir, biteviye düşünen bir koca eşini durmadan Yahudice davranmakla suçluyor. Neden? Çünkü kendisi de öyle görünmekten korkuyor da ondan. Bu amansız, bu düşmanca bakışların altında ezilen kadın elinde olmayarak hep Yahudi soyunda çakılı kaldığını, her söz ve hareketinde kökünü herkese belli eden bir uygunsuzluk göründüğünü sanarak kahroluyor. Hayat artık hem karı hem koca için cehennemdir. Ayrıca bilinmeli ki Yahudinin antisemitizminde ırkının sözde kusurlarından uzaklaşıp nesnel gören bir yargıç ya da tanık rolü oynaması çabası vardır. Kendi üstüne derin ve acı hükümler veren insanlara sık sık rastlanır ya, bunun psikolojik nedeni otokritikin kişiliği çiftleştirici bir etki yapması ve kendini kendi üstüne yargıçlık durumunda hisseden insanın suçlu durumundan çıkar gibi olmasıdır. Ne de olsa Yahudi gerçeğinin başkalarında göze batan varlığı utançlı Yahudinin yüreğinde o nedenli görmemeye çalışsa da ötekilere bağlılığının gizli ve mistik bir sezgisini doğurur. Bu sezgi ve duygu aslında bir kader birliğinin tanınması bilinmesidir. Yahudilerin her biri ayrı ayrı bir ötekine bağlıdır. Birinin hayatı sakınılmaz şekilde ötekine karışmıştır. Öyle ki utançlı Yahudi, Yahudiliğini yoksamak yolunda ne kerte çabalarsa, bu mistik bağ da o kerte güçlenir. Kanıt olarak yalnız bir örnek vereceğim. Bilindiği gibi yabancı ülkelerde pek çok Fransız orospusu bulunur. Bir Alman genelevinde ya da Cezayir'de böyle bir Fransız kadınına rastlamak bir Fransız erkeğini daima üzer. Ama belirli bir ulustan olma duygusu onda çok başka bir nitelik gösterir. Fransız ekonomik, kültürel, askeri kurum ve eylemleriyle öyle gerçek ve tüm bir toplum, bir ulus oluşturur ki herhangi bir yurtsever onun ikincil, gölgesel kusurlarına kolayca göz yumabilir. Ama aynı durumda bir Yahudi hiç öyle düşünmez. O, orospu Yahudi kadınının alçalışında bütün İsrailoğullarının alçalışını görür ve içi kan ağlar. Özel bir yaşantı olarak bana anlatılan bir olayı bu bakımdan pek ilginç bulduğumdan dolayı size de bildiriyorum. Bir Yahudi girdiği bir genel evde gözüne kestirdiği bir kadınla içeri çekilir. Yatakta sevişme cilveleri sırasında kadın Yahudi olduğunu söyler söylemez, adamın erkekliği hemen bağlandıktan başka öyle dayanılmaz bir alçalış duygusuna kapılır ki şiddetli öğürtülerle kusmaya koyulur. Adamı böylesine tiksindiren elbet bir Yahudi kadınıyla yatmak olamaz çünkü Yahudiler çokluk birbiriyle evlenirler. Hayır, onu böyle şiddetle sarsan, orospu kadında ve dolayısıyla kendinde bütün Yahudi ırkını alçaltmış, aşağılatmış olma duygusu ve düşüncesidir. Zina yüzünden alçalan kendisi, kendisiyle birlikte de bütün Yahudi halkıdır. İşte böyle utançlı Yahudi ne yapsa ne etse Yahudilik bilinciyle dolu kalıyor. Kendi üstüne tasarlanmış olan Yahudi hayalini içinden söküp atmak için olanca gücünü harcadığı sırada bir de ansızın görür ki aynı uğursuz hayal çığ ışıkla daha çok belirmiş çirkin çizgileriyle yeniden oraya doluşmaktadır. Yahudi dindaşlarından hem kaçar hem kovalar. Bir yandan yalnız insan, herkes gibi bir insan olduğuna inanmak ister, bir yandan da ilk rastladığı Yahudinin tutum ve durumuyla yalancı çıktığını hissedip üzülmekten kurtulamaz. O antisemittir. Yahudi topluluğu ile bütün ilgilerini kesmek ister ama ruhunun derinliklerinde o ilgilerin nedenli sağlam olduğunu sezip itiraf etmekten de geri kalmaz. Geri kalmaz çünkü herhangi bir Yahudinin bir antisemitten gördüğü saygısızlık ve hakaretin iliklerine kadar işlediğini, hakaret acısının kendi yüreğini de kor gibi yaktığını duyar. Gurur ile aşağılık duygusu arasında bu sallanış, ırkının çizgilerini üstünden silmek için duyduğu istekle Yahudiliğe içinden bağlılık duygusu arasında bocalayış, utançlı Yahudinin tipik bir ayırmacıdır. Bu yürek ezici bir özümsüz durum, kimi Yahudileri mazohizme götürür. Çünkü mazohizm geçici bir özüm, bir erteleme, bir mola gibi gözükür.